Ayrım 23, sayfa 185. Onunla paranın, çekiciliğin, cinselliğin, gösteriş, taşkınlık ve şiddetin el değmemiş ruhunu algılayarak kentte gezinmek, kararan akşamın içinde ara sıra küçük çarpışmalarla yan yana yürümek, anıtların, mimarinin sürprizlerine yakalanmak, aşırı derecede somut, işlevsel bir dünyada, kalabalığın içinde, herhangi biri olarak amaçsız dolaşmak ne kadar güzel. Kuzeyde, pastel bir gün batımının gecenin ışıklarıyla solduğunu görmek, hafif yorgunluk, bir sokak kahvesinde oturup bir şeyler içmek. Bir kez daha, seçtiği heykelin benim için özel bir anlamı varsa vazgeçebileceğini söylüyor. Hayır, onda olduğunu bilmekten mutluluk duyacağım. Elimi avucuna alıp teşekkür ederek sıkıyor bir an. O kadar mutlu görünüyor ki beni silahsız bırakıyor. Karşılıklı şakalar, kahkahalar, bakışmalar, işaretler ve dokunuşlar. Bütün duyularım ayakta, uyanık. Dilim de öyle. Bu beklenmedik, ani yakınlığın doğallığı hem fiziksel hem de zihinsel bir coşku ortamına sürüklüyor bizi. Keşke onu kollarımda tutabilsem diye düşünüyorum. Onu inatla keşfetmeyi, ikirciklenmeden peşinden gitmeyi başarabilsem. Keşke onu sonsuza kadar hayatıma kesinlik kazandıracak bir aşkla sevebilsem. Berrak, lacivert bir akşam. Hava oldukça serin ama içimin titreyişi üşümekle ilgili değil. Kolunu omuzuma atıp kendi sıcaklığını çekiyor beni arkadaşça. Hızla otoparkta yürüyoruz. Yüzüm yanıyor. Birçok anı, duygu hızla üstüme geliyor. Ama şimdi hepsi o kadar uzak ve yabancı ki. Yemeği dışarıda mı, evde mi yemek istersin diye soruyor arabaya bindiğimizde. Evde. Sana yemek yapma sözü vermiştim, unuttun mu? Haklısın. Evde pek bir şey yok ama giderken alırız. Yol üstündeki bir marketten tavuk, salata ve meyve alıyoruz. Odama çıkıp rahat bir şeyler giydikten sonra aşağı iniyorum ve mutfak masasının yanında durup tezgahın üstüne asılı lambanın ışık dairesi içinde salata yapmakta olan Sina'ya, onun bir kavanozdan ötekine dalıp çıkarak çanağa kuru otlar serpen ellerine, çok önemli bir şey yapıyormuş gibi ciddi haline ve karanlık pencere camına yansıyan kıpırtılı gölgesine bakıyorum. Becerikli, hızlı görünüyor. Sana nasıl yardım edeyim? Sesime dönüyor, tuz bulaşmış ellerini musluğun altına tutarak gülümsüyor. Sofrayı kurabilirsin, tabakların yerini biliyorsun değil mi? Hayır, ama bulurum. Hemen yanındaki dolapta. Gelir gelmez hazırladığım bademli tavuk fırında. Elimde tabaklar ve peçeteler, mutfakla salon arasında canlı adımlarla gidip gelirken ev erkekliğini övüyorum. Alıştım, kendimi idare edebiliyorum. Arada bir de olsa sana yemek yapan bir sevgilin yok mu diye soruyorum sesimde anaç bir şaka tonuyla. Ne zamandır sevgili sözcüğünün belirlediği imgenin etrafından ona dokunmamaya çalışarak dolanıyor, onu ortaya çıkarmaya yönelecek en küçük kaymayı dikkatle kolluyordum. Ama hızlı bir el hareketinden mi, yüzünü okşayan esintiden ya da dudağının kıyısına yerleşmiş şaşırtıcı kıvrımdan mı bilmiyorum, bu soruyu sorma cesaretini göstermiş bulunuyorum ve aynı anda pişman oluyorum. Çünkü seziyorum ki o an kesin olarak hissediyor. Bende yok edilmesi zaman alacak bir değişim olduğunu. Bu devirde nerede öyle kadınlar diye geçiştirmeye çalışıyor sorumu. Yüzüme bir an hırçınlıkla bakarak geri çekiliyorum. Kanepeye oturup bir sigara yakıyorum. Gelip tam karşımda ayakta duruyor. Biraz alaycı bir gülüşle. Bir arkadaşım var Ulya diyor. Güzel, sırdaşlığın için teşekkür ederim. Sesimdeki hüznü ansızın gelen bezginliği yakalıyor. Burukluğum gözüne ilişiyor. Önemli değil. İnsanlar buna yalnızlığı akıllıca bölüşmek diyorlar. İmkansızlık yok, özlem de. Kimsenin peşinden koşmuyorum çoktandır. Çünkü korkak biriyim. Acı çekmeye dayanamıyorum. Anlıyorum. Salata kasesini masaya koyuyor. Buna ne dersin? Çok ustayım değil mi? Diye soruyor konuyu değiştirerek. Bu işi biliyorsun. Tebrikler. Sofraya oturuyoruz. Boş ver. Böylesi daha iyi oldu. Bir süre sessizce yemeklerle ilgileniyoruz. Onunla göz göze gelmemeye çalışıyorum. Radyoda şaka gibi çılgın bir rock müzik. Şu an bana söyleyebileceği her şey, en masum sözcük bile beni çileden çıkarabilir. doğal görünmek, düş kırıklığımı içime atmak daha övülesi bir çaba olacak. Ne de olsa bir kez daha yenik durumdayım ve bu kopuşu ölümsüzleştirme düşü kuruyorum. Bana bağışladığı geçici uçarılığı, kendimi yeniden keşfetmeme imkan sağlayan güzelliğini ve şu andaki gösterişli aptallığını asla unutmayacağım. İştahla yerken yemeği beğendiğini söylüyor. Ben de şarabını överek derli toplu bir gülümseyiş sunmaya çalışıyorum ona. Ama nasıl göründüğümü tahmin edebiliyorum. Pırıltım sönmüş, ağız çizgilerim aşağı doğru sarkmış. Birdenbire yaşlanmışım. Telefon çalıyor. Bu kez yukarı çıkmıyor. Yanımda konuşuyor. Evdeyiz. Bilmem. Yemekteyiz. Tabii olur, görüşürüz. Birazdan iki arkadaş gelecek diye açıklıyor yerine otururken. Serginin açılışına da gelmişlerdi ama hatırlayamazsın. Biri radyoda, Türkçe yayın bölümünde çalışan bir bayan. Öteki de bir okulda öğretmen. Adam biraz geveze ama iyi niyetlidir. Seni sordukları için hayır diyemedim. Sohbet etmek istiyorlarmış. Ne hoş sürpriz, diyorum sinirli bir sesle. Bir bahane bulup erteleyebilirdim ama biraz tuhaf olacaktı. Kesinlikle, benim için sakınca yok. Keşke yemeğe çağırsaydın. Hoşlanmadın sen bundan. Yok canım, ne ilgisi var, olur mu hiç? Senin için can sıkıcı olabileceğini biliyorum, diyor. Keyifsizliğimi buna yorarak. Ama kimse senden bir şey beklemiyor. Haydi rahatla. Çok oturacaklarını sanmıyorum. Zuhal, 40 yaşlarında, hafif toplu, esmer bir kadın. Saçlarını ensesinde toplamış. Güzel bir yüzü var. Gürkan ise iri yarı, göbekli, neşeli biri. İkram edilen içkiyi hızla tüketiyor ve bu sırada yeni dünya düzenini savunmak için konuşkan bir gayret gösteriyor. Evet, aşırı bireycilik iticidir ama kendilerini ilerici olarak tanımlayan insanlar da hiçbir şeyle tatmin olmuyorlar. Dünyayı ütopyalarla kurtarmanın yolu yok arkadaşım. Nereye gidersen git, işte bozgun ortada. Ben demokrasiye inanıyorum ve yasalara saygılı olmayı önemsiyorum. Dinleyemiyorum ama o sürdürüyor sözünü, aralıksız hem de. İnsanoğlu hala tarih ve insanlık öncesi dönemini yaşıyor. Bu da dertten kurtarıyor beni. Ne derdi diye soruyor Sina. Yine sehpanın başında dizleri üzerinde oturuyor ve çok rahat görünüyor. Hayat bu kadar kısa ve yeryüzü bu kadar genişken bırak herkes istediği gibi yaşasın kardeşim. Tamam yaşayamam, çok insan var ama biri ermişin birden ortaya çıkıp insanlığa mutluluk ve sonsuzluk bağışlamasını bekleyecek değiliz. Hem sonra eşitlik anlaşılır bir şey midir sorarım size. Derdim şu, benim farklı olma ve aklımın yatmadığı durumlara karşı çıkma hakkım vardır. Ben özgürlüğün sesine tutkunum. Seni ya tulum salak. Sus artık. İyi de özgürlüğün sesini kısmanın da pek incelikli yöntemleri var artık. Yani şu gün özgürlük de içeriğini, gerçek sesini kaybetmiş gibi değil mi sence? Diye söze karışıyor Sina. Sessizlik de çok etkilidir bazen. Fırtınalara gebedir, diyor Zuhal. Arkama yaslanıp sırtımı yastıklara gömüyorum. Şarap kadehindeki yakut ışıltılarına dalıyorum. Sina benim için dilimdeki şarap tadından, kulaklarımı dolduran güzel bir müzikten, önümde oynamakta olan oyundan ve hafif bir rahatlık duygusundan başka bir şey değil şimdi. Onlardan uzağım. Geceyi bu insanlarla geçirmeye hiç hazır olmayışım bile önemli değil. Kendi yalnızlığımın içindeyim. Peşinden koşmadığı bir kadın var demek. Nasıl oluyordu bu evde hiçbir iz yok ondan öyleyse? Belki de başından atmaya çalışıyor. Sıradan, çok sıradan bir yatak arkadaşı olabilir. Sallantıda, biraz bezgin bir ilişki. Heyecansız, aşırı alışılmış. Peki bunu niye söylüyor bana? Anlamı yoksa neden saklamıyor? Kendini dokunulmaz hale getirmek için mi? Bu son gece aramıza bir sınır çekmek mi istedi? Yazık, çok geç öğrendim gerçeği. Her neyse, erken ya da geç. Doğrusu buydu. Kendimden boşalmış oldum. Başımı yukarıda tutmalıyım. Acı, utanç yok. Sina'ya bakıyorum gizlice. Yorgunlukla karışık bir pişmanlık içinde görünüyor. Canım, bırakın bu konuları diye huysuzlanıyor Zuhal. Konuşa konuşa bitiremediniz bir türlü. Ulya Hanım'ın yanında sanattan söz etmek daha güzel olmaz mı? Evet, şimdi bırakalım da sanatçımız söz alsın diyor Gürkan. Alınmış ya da alay eder gibi. Sanat her şeyden daha fazla kafa karıştırıcıdır diyorum. Hiç açmayalım en iyisi. Odanın içindeki sigara dumanı boğucu. Kalkıp camı aralıyorum. Sina ellerini şakaklarına bastırıyor. Başı ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturuyor. Ulya Hanım yorgun diyor Zuhal. Biz yavaş yavaş kalkalım. Yahu ben sizi danslı bir yere götürmeyi düşünüyordum daha ama madem ki yorgunsunuz diye sözde hayıflanıyor Gürkan. Çılgınca bir hüzün içinde gözlerimi ona dikiyorum. Siz oturun ama ben yarın sabah yolcu olduğum için birazdan yatacağım diyorum. Kalkıp gittiklerinde vakit gece yarısına geliyor. Kapanan kapının önünde Sina ile karşı karşıya birbirimize bakarak ayakta duruyoruz bir an. Sonra gülmeye başlıyoruz. Of ne zevzeklik. Sevmedin onları bunaldın sen. Kadın fena değil. Adam tam bir aptal. Değildir aslında. Onun değerini fark etmemiş görünmene dayanamadım. Başrol oyuncusu olmaya, başkalarının yanında kendine ayrıcalıklı bir yer edinmeye çabalayan insanlar çekilmiyor. Sana gösteri yapmaya, tanınmış bir kadına ne kadar akıllı, kültürlü, çağdaş olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Tezgahın üstündeki bulaşıkları makineye kaldırıyorum. Ulya bırak onları şimdi. Bitti bile. Ellerimi kurularken tam karşımda bekliyor. Sana biraz şımarıklık mı yaptım acaba? Yemekte söylediklerim keyfini kaçırdı sanırım. Sevgilinle ilgili olanlar mı? Yok canım ne diye? İnsanı avutan düşüncelerdi. Ana fikir kimseye tutulma, buna izin de verme. Yoksa acı çekersin. Doğru mu anlamışım? Gerçek düşüncem bu değil. Şunu söylemek istiyordum. İnsanın acı çekmeyi göze alabilmesi için gerçekten aşık olması gerekir. Bu cesareti gösterebilirse tabii. Uçmayı beceremeyen neden uçmak istesin ki? Evet, tam da öyle. Kanepeye, önceki yerime oturuyorum. O da pencereleri sonuna kadar açtıktan sonra gelip aynı yere çöküyor. Gecenin serinliği hızla içeriye doluyor. Yüzlerimiz yeniden renkleniyor. Sandalyenin arkasında asılı şalımı çekip omuzlarıma alıyorum. Hava çok serin, diyorum. Aramızdaki havadan söz etmiyormuşum gibi kayıtsızca. Bardağını kaldırıp benimkine vuruyor. Havaya kalkmış kolu erkeksi, kadehi tutan eli canlı, yumuşak, yakınmacı. Bu güzelliğe dokunamadan buradan gidecek olmam ne büyük şanssızlık. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceymiş. Ben hala İstanbul'un hava durumuyla ilgileniyorum. Ne tuhaf değil mi? İnsanın kendi kendine bir özleme sürgün etmesi acılı ama rahat bir durum olmalı diyorum. Bu ister kendi ülkesinden uzağa gitmek biçiminde olsun, ister kendi düşünce ve inançlarına kapanmak fark etmiyor. Sonuçta bir yabancılaşma, kemikleşme ya da kendini dondurma var sığınma eyleminde. Değişimden korkma, düşünmekten kaçma. Bütün ruhsal kaçışlar, depresyon, melankoli de böyle bence. Bana kalırsa duygularımızın çoğu öğrenilmiş şeyler diyor. Bu yüzden de hepsinin kökeninde biraz sahtelik var. Yaşamak bir saklambaç oyunu. İnsanları anlamak lazım. Oysa bakıyorum sen bazı konularda çok katısın. Hayatında tutarsız hiçbir şey yok anladığım kadarıyla. Tam tersine benim hayatım tam bir savurganlık örneği. Ben tutarsızlıktan söz ediyorum. Duygusal olarak aynı şey. Bu son gece oturup seninle uzun uzadıya konuşabilmeyi istiyordum ama şu adam... Hala zamanımız var diyorum saatime bakarak. Bu gece sana 1-2 saat eşlik edebilirim. Çevik bir hareketle kalkıp camları örtüyor, panjurları kapatırken sevindim. Biraz uykucu olduğunu sanıyorum. Yanılıyor muyum? Diyor neşeyle. Odama kapanmam uyuduğumu kanıtlamaz ki. Çok mu gürültü ediyordum yoksa? Hayır, seninle ilgili değil. Savrulmuş hayatımı gözden geçiriyordum. Yolculuklarda bana da böyle olur. İnsan gündelik sorumlulukların dışına çıkınca kendine dışarıdan bakıyor. Kimim? Kimdim? Ne oldum? Neredeyim? Neredeydim? Nerelerden geliyorum? Yer değiştirme insanı aynı zamanda duygusal bir değişime de sürüklüyor. Aşırı uyarılmış oluyorsun. Duyular uyanıyor ve keskinleşiyor. Küçük bir etken hızlandırıyor bunu. Konuşurken ona bakmıyorum. Yanı başımda uyuklayan kediyi okşuyorum dalgınlıkla ve kediyi alıp göğsüme bastırmak için yoğun bir istek duyuyorum. Aynı anda bunun birinin beni kucaklaması isteği olup olmadığını düşünüyorum. sıcak bir kucakta yumuşak, tatlı bir şey gibi tutulmak ve avunmak ne güzeldir. Işıkların birkaçını söndürüyor. Bir gitar solo koyuyor diskçalara. Ayakta, kararsız, ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi beklerken gözleri gözlerimi arıyor. Ulya, demek gidiyorsun. Çok kısa olmadı mı? Diyor. Evet, bence de. Bu kadardı, ne yapalım? Keşke biraz daha kalabilseydin. Birbirimizi yeni alışmaya başlamıştık, öyle değil mi? Diye soruyor. Alışmak doğru sözcük değil aslında ya. Değil. Ben gerilim derdim. Yüksek gerilim. Başımı kaldırıp ona bakıyorum. Ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Sonra sözcükler denetimsiz dökülüyor ağzımdan. Karşılaştığımız anda sezdim bunu ve biraz ürktüm nedense. Oturduğum kanepenin öteki ucuna ilişiyor. Neden? Diye soruyor. Bilmiyorum. Belki de senden yaşlı olduğum için. Bunun yaşla ne ilgisi var Hülya? Yok mu? Yaşla, cinsiyetle, hiçbir şeyle ilgili değil. Başka bir şey bu. Birbirimizden çok etkilendik sanırım. Durumun böyle açıkça söze dökülmesi heyecanlandırıyor beni, başım dönüyor. Bir süre bakışıyoruz. Gözlerinde beni ürküten bir sevecenlik ve derin bir saygı var. İrkiliyorum. Bedenimde o kararsız, gizli arzuyu hissediyorum yeniden. Yaşın önemi yok mu? Benim açımdan var. Kadın olduğum ve ondan 10 yıl kadar önce doğduğum için. 9 ya da 10 uzun yıl önce. Benim en güzel yıllarımda o henüz çocuktu. O ortaokula başladığında ben B ile sevişiyordum. Gençtim, cesaret ve kendine güvenle doluydum. Onurlu ve gizemli bir erkeğe tutkundum. Onun bana verdiği zevki, keyfi, sıcaklığı, o yoğun duyguyu seviyordum. O sıralarda bu adam çocukluğun gevşek, yumuşacık saflığını yaşıyordu. Ya da henüz sertleşmeye başlamanın deneyimsizlik ve korkusunu. Sonraki yıllar aramızdaki uzaklığı, açıklığı kapatmış olabilir mi? Hem sonra gerçek bir etkilenme mi bu? Belki de mahremiyetine girme arzumla onu kışkırttım.